Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Steven Pressfield'in Nobody Wants to Read Your Shit adlı kitabı, yazarlık üzerine kısa, sert ve uygulamaya dönük bir rehberdir. Türkçe'ye kabaca kimse senin yazını okumak istemiyor diye çevrilebilecek başlığı, okura yönelik bir hakaret değil, dikkat ekonomisine ilişkin temel bir uyarıdır. Pressfield, reklamcılık, senaryo, kurmaca, anlatı odaklı kurmaca dışı yazı ve kişisel gelişim alanlarındaki deneyimlerinden hareket eder. Kitabın amacı, yazarın kendi niyetinden ve emeğinden çok, okuyucunun zamanına, merakına ve beklentisine odaklanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım, roman yazanlar kadar senaristler, reklam metni yazarları, içerik üreticileri ve ikna edici bir metin hazırlayan profesyoneller için de geçerlidir. Pressfield, iyi yazıyı süslü cümlelerle değil, ilgi uyandıran bir fikir, belirgin bir tema, işleyen bir yapı ve tatmin edici bir sonuçla açıklar. Kitap, yazma sürecini romantikleştirmek yerine okuyucunun ilgisini kazanılması gereken değerli bir emanet olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, okuyucunun dikkatini bir hak değil, kazanılması gereken bir karşılık olarak görmek, kitabın çıkış noktası, okuyucunun hiçbir metni okumak zorunda olmadığıdır. Pressfield'a göre bu gerçek, yazara karşı bir küçümseme değil, profesyonel bir çalışma disiplini kazandıran ilkedir. Okuyucu bir romana, reklama, senaryoya ya da iş teklifine zaman ve dikkat verir. Yazarın görevi ise bu iki kıymetli kaynağın karşılığında ilgi, bilgi, eğlence, gerilim veya anlam sunmaktır. Bu nedenle metnin varlığı tek başına değer yaratmaz. Yazarın aylarca çalışmış olması da okuyucu için otomatik bir gerekçe değildir. Bu bakış açısı, metni yazanın egosundan okuyucunun deneyimine geçişi zorunlu kılar. Yazar, her cümlede metnin anlaşılır olup olmadığını, temposunun düştüğü yeri, verilen bilginin yeterli olup olmadığını ve okuyucunun neden devam etmek isteyeceğini sorgulamalıdır. Türkiye'de özellikle kurumsal sunumlar, proje teklifleri ve uzun sosyal medya metinleri açısından bu yaklaşım işlevseldir. Metni hazırlayan kişinin niyeti açık olsa bile, okuyucu o niyeti kendiliğinden çözmekle yükümlü değildir. Pressfield'ın sert formülü, yazarı savunmaya değil, metni daha işe yarar hale getirecek bir düzeltme sürecine çağırır. Böylece eleştiri, kişisel bir reddedilme olarak değil, okuyucunun dikkatini kazanamayan bölümlere dair veri olarak görülebilir. İkinci olarak, yazarlığın platin kuralı her biçimde ilginç olmayı zorunlu kılar, Pressfield'ın platin kuralı nettir, metin ilginç olmak zorundadır. Buradaki ilginçlik, sürekli şaşırtıcı olaylar kullanmak ya da her cümleyi gösterişli hale getirmek anlamına gelmez. Bir metin, okuyucu için yeni bir bakış açısı sunduğunda, gerçek bir soruya yaklaştığında, duygusal bir gerilim taşıdığında veya yararlı bir meseleyi açık biçimde çözdüğünde ilginç olabilir. Esas ölçüt, yazarın anlatmak istediği değil, okuyucunun metinden aldığı deneyimdir. Bu ilke, türler arasında ortak bir zemin yaratır. Romanda merak ve çatışma, senaryoda görsel eylem ve ritim, reklamda hızlı kavranan bir vaat, kurmaca dışı yazıda ise belirgin bir sorun ve çözüm ilgiyi taşır. Dolayısıyla Pressfield, biçimsel farklılıklara rağmen yazarın aynı soruyla yüzleştiğini savunur. Bu metin neden şimdi okunmalı? Örneğin bir tarih yazısında yalnızca olayların sıralanması yeterli değildir. O olayların bugünle bağlantısı, insani bedeli ya da alışılmış anlatıyı değiştiren yönü kurulmalıdır. Türkiye'nin geniş tarih, kültür ve gündem birikimi de ancak seçilmiş bir açıyla canlı bir anlatıya dönüşür. İlginç olma zorunluluğu konuyu basitleştirmek değildir. Konunun içindeki asıl gerilimi, özgün soruyu veya etkili vaadi görünür kılmaktır. Üçüncü olarak, konsept ve tema dağınık malzemeyi tek bir anlatı vaadinde birleştirir, kitapta öne çıkan anlatı araçlarından biri konsepttir. Pressfield, Her Ezer'in okuyucunun malzemeye belirli bir açıdan bakmasını sağlayan bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu belirtir. Konsept, sadece konu değildir. Aynı konu, farklı bir bakış açısı veya sınırlama ile daha güçlü hale gelebilir. Bu çerçeve, okuyucunun metnin ne sunduğunu kısa sürede kavramasına yardım eder. Özellikle çok sayıda bilgi, karakter veya düşünce içeren çalışmalarda, konsept, dağılmayı önleyen bir seçim ölçütü işlevi görür. Tema ise konseptten farklı olarak eserin altında yatan daha derin anlam alanıdır. Olay örgüsü, karakterler, örnekler ve sahneler çıkarıldığında geride kalan temel mesele temaya yakındır. Bir metnin cesaret, aidiyet, kayıp, adalet veya değişim gibi neyi sınadığını bilmek yalnızca başlık seçimini değil, hangi ayrıntıların metinde kalacağını da etkiler. Pressfield'ın yaklaşımında konu çokluğu nitelik anlamına gelmez. Birbiriyle ilişkisiz iyi fikirler bütünlüklü bir eser oluşturmayabilir. Bu ayrım pratikte yazara önemli bir denetim sorusu verir. Her bölüm ana konsepti güçlendiriyor mu ve temayı derinleştiriyor mu? Güçlendirmiyorsa o bölüm ne kadar emek verilmiş olursa olsun çıkarılabilir veya yeniden kurulabilir. Böylece düzenleme yalnızca dil hatalarını temizleyen teknik bir aşama olmaktan çıkar. Metnin verdiği sözü tutup tutmadığını değerlendiren yapısal bir karar sürecine dönüşür. Dördüncü olarak, Kanca, gelişme ve karşılık düzeni, okuyucunun yön duygusunu korur. Pressfield, anlatı yapısını Kanca, gelişme ve karşılık düzeni ile açıklar. Bu yapı, geleneksel üç perdelik anlatının sadeleştirilmiş biçimidir. İlk bölümdeki Kanca, okuyucunun dikkatini yakalayacak soruyu, durumu veya çatışmayı kurar. Amaç, bütün bilgiyi baştan vermek değildir. Okuyucuya ilerlemeye değer bir vaat sunmak gerekir. Bir romanın ilk sayfaları, bir belgesel senaryosunun açılışı veya bir konuşmanın ilk dakikası bu işlevi taşır. Gelişme kısmında vaat genişletilir. Engeller, riskler, karşıt güçler ve sonuçları olan seçimler ortaya çıkar. Bu aşamada yalnızca daha fazla olay eklemek yeterli olmaz. Baskının, belirsizliğin ya da anlamın artması gerekir. Aksi halde metin ilerler fakat gerilim üretmez. Karşılık bölümü ise başlangıçta açılan sorunun anlamlı bir biçimde ele alınmasını sağlar. İyi bir sonuç, her şeyi kusursuzca bağlamak zorunda değildir. Ancak okuyucunun yolculuğunun neden yapıldığını hissettirmelidir. Bu model yalnızca kurmaca için kullanılmaz. Bir denemede kanca temel sorudur. Gelişme farklı kanıtlar ve itirazlardır. Karşılık ise ulaşılan yorumdur. Bir iş sunumunda kanca sorundur. Gelişme çözümün gerekçesi ve maliyetidir. Karşılık önerilen karardır. Pressfield'ın yapıya verdiği önem, okuyucunun metin içinde kaybolmasını önlemeye yöneliktir. Yapı, yaratıcılığı daraltan bir kalıp değil, dikkati taşıyan görünmez iskelet olarak ele alınır. Son olarak sadelik. Doğal ses ve acımasız ayıklama metnin güvenilirliğini arttırır. Pressfield'ın önerdiği profesyonel tutum, ilk taslağa duyulan bağlılığı azaltır. Yazarın metne emek vermiş olması, her paragrafın korunması gerektiği anlamına gelmez. Gereksiz açıklamalar, kendi önemini fazla vurgulayan girişler, tekrarlanan fikirler ve yalnızca yazara hoş gelen cümleler okuyucunun yükünü artırır. Bu nedenle düzeltme sadece imla ve dil bilgisi kontrolü değildir. Metnin enerjisini tüketen parçaları ayıklama işlemidir. Sadelik de bu ayıklamanın önemli sonucudur. Pressfield, karmaşıklığın çoğu zaman derinlik izlenimi verdiğini fakat okuyucuyla bağ kurmayı zorlaştırabileceğini ima eder. Açık bir cümle, basit bir fikir demek değildir. Zor bir düşünceyi gereksiz dolambaçlar olmadan ifade edebilmek, yazarın konuya hakim olduğunu gösterir. Özellikle Türkçe'de uzun ve zincirleme cümleler resmi tonun etkisiyle sık kullanılır. Ancak bir metnin resmi görünmesi, anlaşılır ya da ikna edici olduğu anlamına gelmez. Kitap ayrıca yazarın sesi üzerinde durur. Doğal ses, hazır kalıpları taklit ederek üretilmez. İletişim kurma niyeti güçlendikçe, yapay gösteriş azalır ve ses daha inandırıcı hale gelir. Yine de doğal olmak, taslaktaki her ifadeyi olduğu gibi bırakmak değildir. Doğallık ile özensizlik farklıdır. Pressfield'ın çizdiği yol, samimi bir anlatımı, disiplinli yapı ve seçici düzenleme ile birleştirmektir. Sonuç olarak, nobody wants to read your shit. Yazmaya yeni başlayan ve metninin neden beklediği ilgiyi görmediğini anlamaya çalışan kişiler için özellikle yararlıdır. Roman, öykü veya senaryo yazanlar kitabın konsept, tema ve üç aşamalı anlatı vurgusundan doğrudan fayda sağlayabilir. Bununla birlikte reklam metni yazarları, içerik üreticileri, iletişim uzmanları, akademik olmayan deneme yazarları ve etkili sunum hazırlamak isteyen profesyoneller de kitabın ana sorusunu kendi işlerine uyarlayabilir. Okuyucu neden bu metne zaman ayırsın? Kitabın pratik yararı, yazarı daha üretken olmaya çağırmasından çok, daha seçici olmaya zorlamasıdır. Taslağa ekleme yapmadan önce, okuyucunun nerede sıkılacağını, hangi bilginin işlevsiz kaldığını ve metnin temel vaadinin ne olduğunu düşünmeye yardım eder. Bu yönüyle teknik dil bilgisi öğreticilerinin veya kapsamlı yaratıcı yazarlık el kitaplarının yerine geçmez. Karakter geliştirme, üslup teknikleri ya da yayıncılık süreci üzerine ayrıntılı bir başvuru kaynağı da değildir. Onu benzer kitaplardan ayıran nokta, kısa ve sert ana fikrini bütün önerilerinin ölçütü haline getirmesidir. Pressfield, yazarı ilham bekleyen hassas bir kişi olarak değil, okuyucunun dikkatine karşı sorumluluk taşıyan bir zanaatkar olarak konumlandırır. Bu nedenle kitap deneyimli yazarlar için temel gelebilir. Buna rağmen tıkandığında, metni gereğinden fazla içeriden değerlendirdiğinde veya okuyucuyu unutmaya başladığında hızlı ve net bir yeniden odaklanma aracı olabilir. Destek olmak isterseniz Steven Pressfield kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.